Ayrım 29.
Sayfa 334. Bu askeri darbeyi yalnızca siyaset için değil, güzelliği ve sanatı için de yaptığınızı biliyorum dedi Kaan. Sunay Bey'in sanat için siyaset yaptığını da bütün hayatından çıkarıyorum. Şimdi yalnızca sıradan siyaset yapmak istiyorsanız, laciverdi serbest bırakıp tehlikeye girmemeniz gerekir. Ama kadifenin bütün karşısının önünde başını açmasının hem sanat hem de çok derin bir siyaset olacağını da hissediyorsunuzdur. Başını açacaksa laciverdi bırakırız dedi Osman Nuri Çolak. Akşamki oyun içinde bütün şehri toparlarız. Sunay sarılarak eski askerlik arkadaşını öptü. Albay çıktıktan sonra bütün bunları karıma da söylemeni istiyorum diyerek K'yı elinden tutup içerideki bir odaya götürdü. Bir elektrik sobasıyla ısıtılmaya çalışılan soğuk ve eşyasız odada Funda Eser gösterişli bir tavırla elindeki metni okuyordu. K ile Sunay'ın açık kapıdan kendisini seyrettiklerini gördü ama istifini hiç bozmadan okumaya devam etti. Gözlerinin çevresine sürdüğü boyalar, kalın ve ağır ruju, iri göğüslerinin üstünü gösteren açık kıyafeti ve abartılı jestlerine takılan K, söylediklerine hiç dikkat etmedi onun. Kid'in İspanyol trajedisinde ırzına geçilen intikamcı kadının trajik nutku dedi Sunay gururla. Brecht'in Sezuan'ın iyi insanından ve daha çok da benim hayal gücümden katkılarla değiştirilmiştir. Funda akşam bunu okurken Kadife Hanım henüz çıkarmaya cesaret edemediği başörtüsünün kenarıyla gözlerindeki yaşları silecektir. Kadife Hanım hazırsa hemen provalarımıza başlayalım dedi Funda Eser. Kadının istekli sesi yalnız bir tiyatro aşkını değil, bir zamanlar Sunay'ın elinden Atatürk rolünü almak isteyenlerin tekrarladığı lezbiyenlik iddiasını da hatırlattı K'ya. Sunay, ihtilalci bir askerden çok gururlu bir tiyatro prodüktörü havasıyla Kadife'nin rolü almasının henüz çözüme kavuşmadığını belirttikten sonra içeriye giren Emirer'i Serhat Şehir Gazetesi sahibi Serdar Bey'in getirildiğini söyledi. Adamı karşısında görünce K, en son yıllar önce Türkiye'deyken kapıldığı bir dürtüye kapıldı ve yüzüne bir yumruk atmak geçti bir an içinden. Ama çok daha önceden özenle hazırlandığı belli olan rakılı beyaz peynirli bir sofraya buyur edildiler ve başkalarının kederine hükmetmemeyi doğal bir şey olarak görmeyi başarmış iktidar sahiplerine buluşan bir güven, iç rahatlığı ve acımasızlıkla içki içip, yemek yiyerek dünya işlerinden söz ettiler. Sunay'ın isteği üzerine K, az önce sanat ve siyaset üzerine söylediklerini Funda Eser'e tekrarladı. Gazeteci Funda Eser'in heyecanla karşıladığı bu sözleri, gazetesinde yazmak için not almak isteyince Sunay, kabaca azarladı onu. Önce gazetesinde K hakkında çıkan yalanları düzeltmesini istedi. Serdar Bey de bir an önce K hakkındaki yanlış izlenimini unutkan Kars okurunu unutturacak çok olumlu bir haber hazırlayıp birinci sayfadan yayımlamaya söz verdi. Ama manşette bu akşam oynanacak oyunumuz yer almalı dedi Funda Eser. Serdar Bey gazetesinde haberi istenildiği gibi yazıp istenildiği boyutta elbette vereceğini söyledi. Ama klasik ve modern tiyatro konusundaki bilgisi kıt biriydi. Bu akşam oyunda neler olacağını, yani haberi Sunay Bey'in kendisi şimdi yazdırırsa yarınki birinci sayfanın yanlışsız olacağını söyledi. Gazetecilik hayatı boyunca pek çok haberi, daha gerçekleşmeden kaleme almayı bildiği için en doğru şekilde verebildiğini kibarca hatırlattı. Gazetenin makineye veriliş saati, ihtilal koşulları yüzünden öğleden sonra dörde alındığına göre bu iş için daha 4 saat vardı. Bu akşam olacaklar için çok bekletmeyeceğim seni dedi Sunay. K, onun sofraya oturur oturmaz bir kadeh rakı yuvarladığını fark etmişti. Bir yenisini daha hızlı içerken gözlerinde bir acı ve tutku gördü. Gazeteci, yaz diye bağırdı. Sonra Sunay, Serdar Bey'i tehdit eder gibi bakarken. Manşet, sahnede ölüm. Biraz düşündü. Alt manşet, biraz düşündü. Ünlü oyuncu Sunay Zaim, dün geceki gösteri esnasında vurularak öldürüldü. Bir alt manşet daha. K'da hayranlık uyandıran bir yoğunlukla konuşuyordu. K hiç gülümsemeden saygıyla Sunay'ı dinlerken, anlamadığı yerlerde gazeteciye yardım etti. Sunay'ın manşetlerle birlikte haberin tamamını yazdırabilmesi, kararsızlık ve rakı aralarıyla birlikte 1 saate yakın zaman aldı. Yıllar sonra gittiğim Kars'ta haberin tamamını Serhat Şehir Gazetesi'nin sahibi Serdar Bey'den aldım. Sahnede ölüm. Ünlü oyuncu Sunay Zaim dün geceki gösteri esnasında vurularak öldürüldü. Dün gece Millet Tiyatrosu'ndaki tarihi gösteri sırasında türbancı kız Kadife aydınlanma ateşiyle önce başını açtı. Sonra da kötü adamı canlandıran Sunay Zaim'e doğrulttuğu silahını ateşledi. TV'deki canlı yayından olayı izleyen Karslılar dehşet içinde kaldılar. Şehrimize 3 gün önce gelerek sahneden hayata geçen ihtilalci ve yaratıcı oyunlarıyla bütün Kars'a aydınlanma ışığı ve düzen getiren Sunay Zaim ve tiyatro kumpanyası dün geceki ikinci oyunlarında Karslıları bir kere daha şaşırttı. Shakespeare'i bile etkilemiş ama hakkı yenmiş İngiliz yazar Kidd'den uyarladığı bu eserinde Sunay Zaim 20 yıldır Anadolu'nun unutulmuş kasabalarında, boş sahnelerinde ve çayhanelerinde canlandırmaya çalıştığı aydınlanmacı tiyatro aşkını en sonunda mutlak bir sonuca ulaştırdı. Fransız Jacobenlerinden ve İngiliz Jacobin tiyatrosundan izler taşıyan bu modern ve sarsıcı dramın heyecanıyla türbancı kızların inatçı lideri Kadife, ani bir kararla sahnede başını açtı ve bütün Kars'ın hayret dolu bakışları arasında elindeki silahı kötü adam oynayan, tıpkı Kidd gibi hakkı yenmiş büyük tiyatro insanı Sunay Zaim'in üzerine boşalttı. İki gün önceki gösteride ateşlenen silahların hakiki olduğunu hatırlayan Karslılar, bu sefer de Sunay Zaim'in gerçekten vurulduğu duygusunu dehşetle yaşadılar. Büyük tiyatrocu Sunay Zaim'in sahnede ölümü, böylece hayatın kendisinden de büyük bir şiddetle yaşandı. Piyeste, insanın gelenekten ve dinin baskılarından kurtuluşunu çok iyi kavrayan Kars seyircisi, vücudunda kurşunlar saplanırken bile, kanlar içinde oynadığı oyuna sonsuz inanan Sunay Zaim'in gerçekten ölüp ölmediğini bir türlü kavrayamadı. Ama tiyatrocunun ölmeden önceki son sözlerini, sanatını, hayatını, verişini asla unutamayacaklarını anladılar. Serdar Bey, Sunay'ın düzeltmeleriyle son şeklini alan haberi sofradakilere bir kere daha okudu. "Ben bunu emriniz üzerine yarınki gazetede olduğu gibi yayımlarım elbette," dedi. Ama gerçekleşmeden önce yazıp yayımladığım onca haberin içinden ilk defa birinin doğru çıkmaması için dua edeceğim. Gerçekten ölmeyeceksiniz değil mi efendim? Gerçek sanatın en sonunda ulaşması gereken yere, efsaneye varmaya çalışıyorum, dedi Sunay. Ayrıca yarın sabah karlar eriyip yollar açılınca benim ölümümün Karslılar için hiçbir önemi kalmayacak. Bir an karısıyla göz göze geldi. Karı koca öyle derin bir anlayışla birbirlerinin gözlerinin içine baktılar ki ta kıskandı onları. Kendisi de İpek'le aynı derin anlayışı paylaşarak mutlu bir hayat sürecek miydi acaba? Gazeteci bey, siz artık gidiniz ve gazetenizi yayıma hazırlayınız, dedi Sunay. Emir Er'in bu tarihi sayı için bir de fotoğrafının klişesini versin size. Gazeteci gider gitmez Kaan'ın aşırı rakıya yorduğu alaycı dili bıraktı. Lacivert ve Kadife'nin şartlarını kabul ediyorum, dedi. Kaşını kaldıran Funda Eser'e, Kadife'nin oyunda başını açacağı yolundaki sözü üzerine önce Lacivert'in bırakılacağını açıkladı. Kadife Hanım çok mert biri. Provalarda onunla hemen anlaşacağımızı biliyorum, dedi Funda Eser. Ona birlikte gidersiniz, dedi Sunay. Ama önce Lacivert'in serbest bırakılıp bir yere saklanması ve izini kaybettirdiğini Kadife Hanım'a duyurması gerekir. Bu da vakit alır. Sunay böylece Funda Eser'in Kadife ile hemen provalara başlama isteğini fazla ciddiye almadan Lacivert'in serbest bırakılmasının yollarını K ile tartışmaya başladı. Bu noktada K'nın notlarından Sunay'ın samimiyetine bir ölçüde inandığını çıkarıyorum. Yani K'ya göre Sunay'ın Lacivert'i serbest bıraktıktan sonra izletmek, gizleneceği yeri belirlemek, Kadife sahnede başını açtıktan sonra da yeniden yakalatmak gibi bir planı yoktu. Bu sağa sola yerleştirdikleri mikrofonlar ve iki taraflı casuslarıyla olup biteni anlamaya, Albay Osman Nuri Çolak'ı kendi yanlarına çekmeye çalışan istihbaratçıların olaylardan haberdar oldukça geliştirdikleri bir düşünceydi. İstihbaratçıların Sunay, küskün albay ve beraberindeki birkaç subay arkadaşından ihtilali devralacak askeri güçleri yoktu. Ama her yerdeki adamları aracılığıyla Sunay'ın sanatsal çılgınlıklarına bir sınır getirmeye de çalışıyorlardı. Serdar Bey rakı masasından not aldığı haberi gazetesinde dizdirmeden önce, MİT'in Kars şubesindeki dostlarına telsizle okuduğu için Sunay'ın akıl sağlığı ve güvenilmezliği konusunda telaşlanmışlardı. Sunay'ın Lacivert'i serbest bırakma niyetinden ne kadar haberdar olduklarını ise son ana kadar kimse bilmiyordu. Ama bugün bu ayrıntıların hikayemizin sonucunda çok önemli bir etkisi olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden Lacivert'in serbest bırakılması planının uygulamadaki ayrıntılarına uzun uzun girmeyeceğim. Sunay ile K, bu işin Sunay'ın Sivaslı emirleriyle Fazıl arasında halledilmesine karar verdiler. Adresini istihbaratçılardan aldıktan 10 dakika sonra Sunay'ın yolladığı askeri kamyon Fazıl'ı getirdi. Biraz korkuyor gibi gözüken ve bu sefer Necip'i hatırlatmayan Fazıl, Sunay'ın emirleriyle birlikte merkez garnizonuna giderken, peşlerindeki hafiyelerden kurtulmak için terzihanenin arka kapısından çıktı. Milli istihbaratçılar, Sunay'ın bir saçmalık yapabileceğinden kuşkulanmalarına rağmen, her yere adamlarını dikecek kadar hazırlıklı değillerdi. Daha sonra Lacivert'in merkez garnizonundaki hücresinden alınıp Sunay'ın, bir numara olması uyarısı eşliğinde, askeri bir kamyona bindirildiğini, Sivaslı emirlerinin kamyonun Fazlı'nın daha önce belirlediği gibi Karşıya üzerindeki demir köprünün kenarında durdurduğunu, Lacivert'in kamyondan inip ona söylendiği gibi vitrindeki plastik toplar, deterjan kutuları ve sucuk reklamları sergilenen bir bakkala girdiğini, hemen arkasından bakkalın yanına gelen at arabasının üzerindeki algaz tüplerini örten brandanın altına yatarak paşarıyla gizlendiğini öğrenecekti K. At arabasının Lacivert'i nereye götürdüğü konusunda ise Fazıl dışında kimsenin bilgisi yoktu. Bütün bu işin ayarlanıp yapılması 1,5 saat sürmüştü. Saat 3,5 civarında iğde ve kestane ağaçlarının gölgeleri belirsizleşir, boş kar sokaklarına akşamın ilk karanlığı hayaletler gibi çökerken Fazıl Kadife'ye, Lacivert'in güvenli bir yerde saklandığı haberini getirdi. Otelin arkaya açılan mutfak kapısında Kadife'ye uzaydan gelmiş birine bakar gibi bakıyordu ama Kadife tıpkı Necip'i fark etmediği gibi onu da fark etmedi. Kadife bir an sevinçle irkildi ve odasına koştu. Bu sırada İpek bir saattir yukarıda Kaan'ın odasındaydı ve dışarı çıkıyordu. Sevgili arkadaşımın daha sonra mutluluğun vaadiyle mutlu olduğunu düşündüğü bu bir saati yeni bir bölümün başında ele almak istiyorum. 37. Bu akşamki tek metin Kadife'nin saçlarıdır. Son oyun için hazırlıklar. Kaan'ın daha sonra acı çekebilirim diye mutluluktan korkan insanlardan olduğuna değinmiştim. Bu yüzden mutluluğu yaşadığı anda değil, kaybolmayacağına inandığı zamanlarda daha çok hissettiğini biliyoruz. Sunay'ın rakı masasından kalkıp, arkasında iki koruma eliyle yürüyerek Karpalas Oteli'ne geri dönerken K, hala her şeyin yolunda gittiğine inandığı ve İpek'i yeniden göreceği için mutluydu ama, içinde bu mutluluğu kaybetme korkusu da güçle kıpırdanıyordu. Öyleyse arkadaşımın perşembe günü otel odasında saat 3 civarında yazdığı şiirden söz ederken bu iki ruh halini göz önünde bulundurmalıyım. Köpek adını verdiği şiiri, K terzihaneden dönüş yolunda bir kere daha gördüğü kömür renkli köpekle ilişkilendirmişti. Köpeği gördükten 4 dakika sonra odasına girmiş, büyük bir mutluluk beklentisiyle kaybetme korkusu arasında gövdesine zehir gibi aşk acısı yayılırken şiiri yazmıştı. Çocukluğunda köpeklerden nasıl korktuğundan, daha 6 yaşındayken Maçka Parkı'nda kendini kovalayan bir boz köpekten, köpeğini herkesin üzerine salıveren berbat bir mahalle arkadaşından izler vardı şiirde. K, köpek korkusunu çocukluğun mutlu saatlerine verilen bir ceza gibi gördüğünü düşünmüştü daha sonra. Ama buradaki bir paradoksa ilgisini çekmişti. Sokak arasında futbol oynamak, dut toplamak ya da cikletten çıkan futbolcu resimlerini biriktirip kumar oynamak gibi çocukluk zevkleri, onları tattığı yerleri cehennem eden köpekler yüzünden daha çekiciydi. İpek Kaan'ın otele geldiğini öğrendikten 7-8 dakika sonra onun odasına çıkmıştı. İpek'in kendisinin döndüğünü bilip bilmediğini çıkaramadığı, ona haber yollamayı kurduğundan bu K için çok makul bir süreydi ve ilk defa onun geç kaldığını, belki de kendisini terk etmeye karar verdiğini düşünmeye fırsat bulamadan buluşabildikleri için daha da mutlu oldu. Üstelik İpek'in yüzünde kolayca bozguna uğramayacak bir mutluluk ifadesi vardı. K, ona her şeyin yolunda gittiğini söyledi. O da K'ya. İpek'in sorması üzerine bir süre sonra Lacivert'in salıverileceğini de söyledi K. Bu da başka her şey gibi İpek'i memnun etti. Başkalarının üzülmesinden, mutsuz olmasından, bu kötülükler kendi mutluluklarını zedeler diye bencilce korkan aşırı mutlu çiftler gibi, bir anda kendilerini yalnız her şeyin yoluna gireceğini inandırmakla kalmadılar, kendi mutlulukları gölgelenmesin diye çekilen onca acıyı ve dökülen kanı da hemen unutmaya hazır olduklarını utanmasızca hissettiler. Pek çok kere birbirlerine sarılıp sabırsızca öpüştüler ama yatağa devrilip sevişmediler. K İstanbul'da İpek'e bir gün Almanya vizesi alabileceklerini, konsoloslukta bir tanıdığı olduğunu, vize için hemen evlenmelerine gerek olmadığını, Frankfurt'ta istedikleri gibi evlenebileceklerini söyledi. Kadife ve Turgut Bey'in de buradaki işlerini ayarlayıp Frankfurt'a gelmesinden, onların orada hangi otelde kalabileceklerine kadar söz ettiler. Fazla hayal olduğu için düşünmekten bile utandığı kimi ayrıntıları gemi azıya almış bir mutluluk açlığı ve baş dönmesiyle konuşuyorlardı ki İpek, babasının siyasi endişelerinden, intikam için birilerinin bir yere bomba atıvereceğinden, artık Kaan'ın sokağa hiç çıkmaması gerektiğinden söz etti. Şehirden ayrılan ilk araçla birlikte gitmeye birbirlerine söz verdiler. El ele tutuşup pencereden karlı dağ yollarına bakacaklardı. İpek, bavulunu yapmaya başladığını da anlattı. Kaan önce hiçbir şey almamasını söyledi ona ama İpek'in çocukluğundan beri yanında taşıdığı ve onlardan uzak düşerse kendini eksik hissedeceği pek çok eşya vardı. Pencerenin önünde dikilip karlı sokağa bakarlarken, şiirin ilham kaynağı köpek bir gözüküp bir kaybolmuştu Kaan'ın ısrarıyla pek vazgeçemediği bu eşyaların bazılarını saydı. Annesinin İstanbul'dayken kızlarını aldığı ve Kadife kendisininkini kaybettiği için İpek'in gözünde daha da önemli olan oyuncak kol saati, bir zamanlar Almanya'da bulunan rahmetli dayısının getirdiği, esnek ve çok dar olduğu için Kars'ta bir türlü giyemediği iyi cins angora yünden buz mavisi kazak, annesinin onun ceyizi için yaptırdığı ve daha ilk kullanışta muhtar üzerine reçel damlattığı için bir daha hiç sermediği gümüş telkari işlemeli masa örtüsü, amaçsızca biriktirmeye başladığı ve sonra kendisini koruyan bir çeşit nazar boncuğu dizisine dönüştürdüğü için vazgeçemeyeceği 17 küçük içki ve parfüm şişesi, babasının ve annesinin kucağındayken çekilmiş ve Kaan'ın o anda çok görmek istediği çocukluk fotoğrafları, İstanbul'da birlikte aldıkları ama sırtı çok açık olduğu için muhtarın yalnızca evde giymesine izin verdiği iyi kadifeden siyah gece elbisesiyle, elbisenin dekoltesini örter de muhtarı ikna eder diye aldığı kenarları iğne oyalı ipek saten şal, Kars'ın çamuru bozar diye kıyıp giyemediği süet ayakkabılar ve o sırada yanında olduğu için çıkarıp gösterdiği iri, yeşil bir gerdanlık. O günden 4 yıl sonra Kars Belediye Başkanı'nın verdiği bir akşam yemeğinde İpek tam karşımda otururken, boynundaki siyah saten kordonda bu irim yeşim taşı asılıydı dersem, konu dışına çıktığım sanılmasın. Tam tersi, konunun kalbine asıl şimdi giriyoruz. İpek o ana kadar ne benim, ne de benim aracılığımla bu hikayeyi izleyen sizlerin hayal edemeyeceği kadar güzeldi. Onu ilk defa o yemekte karşımda gördüm ve içimi bir kıskançlık, şaşkınlık sardı, aklım karıştı. Sevgili arkadaşımın kayıp şiir kitabının bölük pörçük hikayesi bir anda gözümde derin bir tutkuyla ışıldayan bambaşka bir hikayeye dönüştü. Elinizdeki bu kitabı yazmaya o sarsıcı anda karar vermiş olmalıyım. Ama o an, ruhumun bu kararı verdiğinden habersiz, İpek'in inanılmaz güzelliğine kapılmış bir yerlere doğru sürükleniyordum. Olağanüstü güzel bir kadının karşısında, insanın içini saran o çaresizlik, eriyip gitme ve gerçeküstü ruh duygusu bütün gövdemi sarmıştı. Sofradaki kalabalığın, şehirlerine gelmiş romancıyla bir iki laf ya da bu bahaneyle aralarında dedikodu etmek isteyen Karslıların hepsinin numara yaptıklarını, bütün o boş konuşmaların asıl ve tek konu olan İpek'in güzelliğini kendilerinden ve benden gizleyebilmek için yapıldığını çok iyi anlıyordum. Bir yandan da bir aşka dönüşmesinden korktuğum yoğun bir kıskançlık kemiriyordu içimi. Kısa bir süre içinde olsa, ben de böyle güzel bir kadınla ölen arkadaşım K gibi bir aşk yaşayabilmek isterdim. K'nın hayatının son yıllarının boşa gittiğine ilişkin gizli inancım bir anda, insan ancak K gibi derin bir ruha sahip olursa böyle bir kadının aşkını kazanır düşüncesine dönüşmüştü. İpek'i kandırıp İstanbul'a götürebilir miydim? Evleneceğimizi söylerdim. Her şey berbat olana kadar gizli sevgilim olurdu. Ama ben onunla birlikte ölmek isterdim. Geniş, kararlı bir alnı vardı. İri, buğulu gözleri, Melinda'nınkine tıpatıp benzeyen, bakmaya kıyamadığım zarif bir ağzı. Benim hakkımda acaba ne düşünüyordu? K ile hiç benden konuşmuşlar mıydı? Daha bir kadeh içmeden kalbim alıp başını gitmişti. Bir an az ötede oturan Kadife'nin hırslı bakışlarının üzerimde olduğunu gördüm. Hikayeme dönmeliyim. Pencerenin önünde dururlarken K, yeşim gerdanlığı alıp İpek'in boynuna asmış, onu güzelce öpmüş, Almanya'da çok mutlu olacaklarını düşüncesizce tekrarlamıştı. İpek, Fazıl'ın hızla avlu kapısından girdiğini bu sırada gördü. Bir an bekleyip aşağı indi ve mutfak kapısında kız kardeşine rastladı. Kadife orada ona lacivertin salıverilmiş olduğu müjdesini vermiş olmalıydı. İki kardeş odalarına çekildiler. Aralarında ne konuştuklarını, ne yaptıklarını bilmiyorum. K yukarıda odasında yeni şiirleri ve artık güven duyduğu mutluluğuyla öylesine doluydu ki, iki kız kardeşin Karpalas Oteli'ndeki trafiğini aklının bir köşesiyle izlemeyi ilk defa bıraktı. Daha sonra meteoroloji kayıtlarından bu sıralarda havanın belirgin bir şekilde yumuşadığını öğrendim. Güneş bütün gün boyunca saçaklardan, dallardan sarkan buzları gevşetmiş, havanın kararmasından çok daha önce şehirde bu gece yolların açılacağı, tiyatrocu ihtilalinin sona ereceği söylentileri yayılmıştı. Yıllar sonra olayların ayrıntılarını unutamayanlar, aynı dakikalarda Serhat Kars Televizyonu'nun Karsları Bu Akşam Millet Tiyatrosu'ndan Sunay Zaim topluluğunun oynayacağı yeni piyese çağırmaya başladığını bana hatırlattılar. 2 gün önceki kanlı hatıraların Karsları yeni oyundan uzak tutacağını düşündükleri için, seyircilere yönelik hiçbir taşkınlığa izin verilmeyeceği, güvenlik güçlerinin sahnenin kenarında tedbir alacağı, bilet kesilmeyeceği ve Karsların ailece bu öğretici oyuna gelebilecekleri televizyonun en sevilen genç sunucusu Hakan Özge tarafından duyuruluyordu. ama şehirde korkuları arttırmaktan, sokakların erkenden tenhalaşmasından başka bir sonuç vermedi bu. Herkes Millet Tiyatrosu'nda gene bir şiddet ve çılgınlık olacağını hissediyor. Ne olursa olsun orada olup olaylara tanık olmak isteyecek kadar gözü dönmüşlerin dışında, işsiz güçsüz gençlerin, şiddete eğilimli içi sıkılan solcuların, adam öldürülürken ne olursa olsun seyretmek isteyen tutkulu ve takma dişli ihtiyarların ve televizyonda çok izledikleri Sunay'a hayran Atatürkçülerin oluşturduğu bu kalabalığın küçümsenemeyeceğini söylemeliyim burada. Karslılar geceyi yapılacağı duyurulan canlı yayından izlemek istiyorlardı. Bu saatlerde Sunay ile Albay Osman Nuri Çolak yeniden buluştular ve Millet Tiyatrosu'nun gece boş kalabileceğini hissederek İmam Hatipli öğrencilerin toplanıp askeri kamyonlarla getirilmesini, liselerden, öğretmen evi ve devlet dairelerinden belirli sayıda öğrenci ve memurların kravat ve ceketle tiyatro binasına gelmelerinin mecbur tutulmasını emrettiler. Daha sonra Sunay'ı görenler, terzanedeki küçük ve tozlu bir odada kumaş kırpıntıları, paket kağıtları ve boş karton kutular üzerine serilip sızdığına tanık olmuşlar. Ama içkiden değildi bu. Sunay, yumuşak yatakların gövdesini yozlaştıracağına inandığı için çok önem verdiği büyük oyunlardan önce kendini sert ve kaba bir döşeye atıp uyumayı yıllardır alışkanlık edinmişti. Uyumadan önce oyunun hala son şeklini veremediği metni konusunda karısıyla bağıra bağıra konuşmuş, sonra provalara başlasınlar diye onu askeri kamyonla Karpalas Oteli'ne kadifeye yollamıştı. Funda Eser'in Karpalas Oteli'ne girer girmez bütün dünyayı kendi evi bilmiş bir hanımefendi edasıyla doğrudan iki kız kardeşin odasına çıkmasını, çın çın sesiyle çabucak senli benli bir kadın muhabbeti tutturmasını, onun sahne dışında daha da gelişen oyun yeteneğiyle açıklayabiliyorum. Kalbi ve gözü elbette ki İpek'in duru güzelliğindeydi ama aklı kadifenin bu akşamki rolüne takılmıştı. Bu rolün önemini kocasının ona verdiği değerden çıkardığına hükmediyorum. Çünkü 20 yıldır Anadolu'da mazlum ve ırzına geçilmiş kadın rollerine çıkan Funda Eser'in sahnede tek bir hedefi vardı. Kurban pozuyla erkeklerin cinselliğine seslenmek. Kadının evlenmesini, boşanmasını, başını açması ya da kapatmasını, onu ezik ve çekici duruma düşürmek için sıradan bir araç olarak gördüğünden, oynadığı Atatürkçü ve aydınlanmacı rolleri bütünüyle anladığı da söylenemez belki ama, bu basma kalıp rollerin erkek yazarları da aslında kadın kahramanlarının erotizmi ve toplumsal görevleri konusunda ondan daha derin ve ince fikirlere sahip değillerdi. Funda Eser erkek yazarların bu roller için nadiren tasarladığı bir duygusallığı içgüdüyle sahne dışı yaşamına katardı. Nitekim odaya girişinden çok geçmeden Kadife'ye güzel saçlarını açıp akşam için prova yapmayı önerdi. Kadife fazla nazlanmadan saçlarını açınca önce bir çığlık attı. Sonra saçlarının çok parlak ve canlı olduğunu, onlardan gözlerini alamadığını söyledi. Kadife'yi aynanın karşısına oturtup fil dişi taklidi Mika bir tarakla uzun uzun saçlarını tararken tiyatroda asıl konunun kelimeler değil görüntüler olduğunu açıkladı. Bırak saçların istediği gibi konuşsun. Erkekler çıldırsın dedi. Ve kafası iyice karışık olan Kadife'nin saçlarını öperek rahatlattı onu. Bu öpücüğün Kadife'nin içindeki gizli kötülük tohumlarını hareketlendirdiğini görecek kadar zeki ve bu oyuna İpek'i de çekecek kadar tecrübeliydi. Çantasından bir cep konyağı çıkarıp Zahide'nin getirdiği çay fincanlarına dökmeye başladı. Kadife karşı çıkınca ama bu akşam başını da açıyorsun diyerek kışkırttı onu. Kadife ağlamaya başlayınca dayanaklarına, boynuna, ellerine ısrarla küçük öpücükler kondurdu. Sonra iki kız kardeşi eğlendirmek için Sunay'ın bilinmeyen şaheseri dediği masum hostesin tiradini okudu ama kız kardeşleri eğlendirmekten çok üzünlendirdi bu.